Ayrım 24.
Tarih, gerçekleri saptıran bir sanat değil, belirten bir bilim olmalıdır. Bu küçük savaşta bile askerlik dehası kadar siyasal görüşüyle de yükselen bir insanı, çekici bir derviş gibi açıklamaya yeltenen cahil serseriler bizim tarih çalışmalarımıza katılamazlar. Muhammed bu savaşla çevresindekilerin direnmelerini yenerek ve kendisinin yararlı olmasına bakmayarak düşmanı izlemeseydi, bugün yeryüzünde Müslümanlık diye bir din varlık gösteremezdi. Dipnot 99. Şemsettin Günaltay, Ülkü Dergisi, Cilt 9, Sayı 100, 1945, Sayfa 3. Mustafa Kemal'e göre Müslümanlık en akla uygun ve doğal bir dindir. Ve bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Bir dinin doğal olabilmesi için akla, fene, bilime ve mantığa uygun olması gereklidir. Müslümanlık bunlara tümüyle uygundur. Müslümanların toplumsal yaşamında hiç kimsenin özel bir sınıf olarak varlığını korumaya hakkı yoktur. Kendilerinde böyle bir hak görenler dinsel emirlere uygun davranmış olamazlar. Müslümanlıkta ruhbanlık yoktur, herkes eşittir ve dinin kurallarını eşit olarak öğrenmek zorundadır. Her birey dinini, din duyusunu, imanını öğrenmek için bir yere gereksinmesi vardır, orası da okuldur. Dinde herkesin elinde bir ölçü vardır, bu ölçüyle hangi şeyi bu dine uygun olup olmadığını kolayca değerlendirebilirsiniz. Hangi şey akla, mantığa, halkın çıkarlarına uygundur, biliniz ki o bizim dinimize de uygundur. Bir şey akıl ve mantığa ulusun çıkarlarına, İslam'ın çıkarına uygunsa o şey dindir. Eğer Müslümanlık aklın, mantığın uyduğu bir din olmasaydı en iyisi olmazdı. Dinde çalışmayanın insanlıkla ilgisi yoktur. Bazıları zamanın yeniliklerine uymayı uygun görmüyorlar. Asıl yanlış olan onların bu düşüncesidir. Bu yanlış yorumu yapanların amacı Müslümanların dinsizlere esir olmasını istemektir. Her sarıklıyı hoca sanmayın. Hoca olmak sarıkla değil, beyinledir. Tanrı'nın emri çok çalışmaktır. Düşmanlarımız çok çalıştığından biz de onlardan fazla çalışmak zorundayız. Çalışmak demek boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim, fen ve her türlü uygarlık buluşlarından en üst düzeyde yararlanmak zorunludur. Müslümanlık ulusumuza değersiz, miskin ve aşağı olmayı önermez. Dipnot 100. Atatürk, Söylem ve Demeçler 2, sayfa 90, 92, 127, 128. Gene Atatürk, Türk ulusu ile din arasındaki bağlantıları ele alarak, Türk ulusunun tüm sadeliğiyle dindar olmasını gerektiğini belirtmiştir. Din ilerlemeye engel hiçbir kural içermiyor. Boş inanışlardan yola çıkan bilgisizler aydınlanmazlarsa, ışığa yaklaşmazlarsa kendilerini yitireceklerdir. Onları da kurtarmak gereklidir. Ulusumuzun dil ve din gibi iki güçlü erdemini hiçbir güç, ulusun vicdanından çekip alamaz. Din konularında halkın anlayacağı dil kullanılmalıdır. Amaç halkın aydınlanmasıdır. Dinsel konuşmalar yapanların toplumsal, siyasal ve uygarlık sorunlarını her gün izlemeleri zorunludur. Bu nedenle dinsel konuşmalar Türkçe ve zamanın gereklerine uygun olacaktır. Camiler, insanların birbirlerinin yüzlerine bakmadan yatıp kalkmaları için yapılmamıştır. Camiler tapınmakla beraber din ve dünya için neler yapılması gerektiğini düşünmek, yani danışmak için yapılmıştır. Camilerde halkın anlayabileceği dille konuşmakla Müslümanların beyni temizlenir, imanı güçlenir. Dipnot 101. Atatürk Söyle ve Demeçler 1. Sayfa 225. Nasıl ki her konuda yüksek meslek sahiplerini yetiştirmek gerektiyse, dininin yüksek felsefesini inceleme, araştırma ve öğretme bakımından bilimsel güce sahip olacak, seçkin ve gerçek din bilginleri yetiştirecek yüksek kurumlara sahip olmalıyız. Tekkeler mutlaka kapanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti her alanda doğru yolu gösterebilecek güce sahiptir. Hiç kimsenin tekkelerin uyarısına gereksinmesi yoktur. Uygarlık, bilim ve fenden güç aldığımız ve ona göre yürüdüğümüz için başka bir şey tanımayız. Doğru yoldan sapmışların amacı, halkın kendinden geçmiş ve aptal yapmaktır. Halbuki halkımız, aptal ve kendinden geçmiş olmamaya karar vermiştir. Bunlar basit iş görünür ama önemi vardır. Türkler dünya ailesi içinde uygardır ve bunun gerekleri uygulanacaktır. Din ve politika ilişkileri üzerinde de Atatürk geniş durmuştur. Ona göre Türk ulusunu yanlış yola yönelten soysuzlar çoğunlukla din perdesine bürünmüşlerdir. Saf halkı hep din kuralları sözleriyle aldatmışlardır. Tarihte ulusu yıkan fenalıklar hep din örtüsü altındaki kötülüklerden gelmiştir. Din ve mezhep herkesin vicdanına kalmış bir iştir. Hiç kimse bir kişiyi ne bir din ne de mezhep kabulüne zorlayabilir. Din ve mezhep hiçbir zaman politika aracı olarak kullanılamaz. Ulusların bilgisizliğinden yararlanarak binbir türlü siyasal ve kişisel amaç ve çıkar sağlamak için dini araç olarak kullanmak girişiminde bulunanların varlığı Türk ulusunu ürkütmemelidir. İnsanlıkla din hakkındaki duygu ve bilgi her türlü asılsız öykülerden sıyrılarak gerçek bilim ve teknik ışıklarıyla temizlenip en iyi duruma gelene kadar din oyunu aktörlerine her yerde rastlanacaktır. Alçakça ilelerle hükümdarlık yapan halifeler ve onlara dini araç yapan düzmece bilgiler tarihte her zaman rezil olmuşlar ve cezalarını görmüşlerdir. Dini kendi tutkularına araç yapan hükümdarlar ve onlara yol gösteren hoca namlı hainler hep bu sonuca sürüklenmişlerdir. Böyle yapan halife ve din bilginlerinin arzularına kavuşamadıklarını tarih sonsuz örneklerle kanıtlamaktadır. Artık bu ulusun öyle hükümdarlar ve bilginler görmeye olanağı ve sabrı yoktur. Bundan sonra kimse hoca kılıklı düzmece bilginlerin yalan ve dolanlarına önem verecek değildir. En bilgisiz olanlar bile o adamların yapısını gerektiği gibi anlamaktadır. Bu konuda tam bir güven sahibi olabilmek için göz açıklığı ve uyanıklığı gerçek kuruluş anına kadar kararlılıkla ve güçle sürdürmek zorunludur. Onların olumsuz yönde atacakları bir adım, ulusun yaşamına yöneltilmiş zehirli bir hançerdir. Adımları atanları kesinlikle tepelemek gereklidir. Kuşkusuz birçok özveri ve kan pahasına en sonunda elde ettiği yaşam ilkesine kimseyi saldırtmayacaktır. Yeni hükümetin, meclisin, yasaların, anayasanın nitelik ve nedeni hep budur. Dipnot 102. Atatürk Söylev ve Demeçler 2. Sayfa 127-146. Dinsel düşünce ve inançlara saygı kuralını bayrak olarak ellerine alanlar, asılsız sözlerle özel amaçlar ardında koşanlar gibi davrandılar. Türk ulusu yüzyıllardır yıkımlara, bataklıklara hep din bayrağı kullanarak sürüklenmiştir. Atatürk, kişilik olarak laik bir insandır. Kişiliği laik düşünce ve duygunun ögeleriyle örülmüştür. Yeni çağda laik bir devletin kurucusu olmuştur. Sonra da bu devletin dayandığı toplumu ve onun içindeki kişisel ve toplumsal yaşamı laikleştiren bir dizi devrimin uygulayıcısıdır. Böylece bunların sonucunda Türkiye'de laik anlayışın yaratılmasının laik özdeki yaşam biçimi ve ilişkilerinin kurulması olayının, laik siyasal yaşam ve cumhuriyetin yerleşmesi olgusunun yaratıcısı ve koruyucusudur. Atatürk laikliğin amacını gerçek anlamını tanımlardan değil, onun tüm devrim yaşamına egemen olan anlayış biçimiyle davranışlarından çıkarmak olanaklıdır. Amaç çağdaş bilim verileriyle yetişmiş insanlardan oluşan modern bir toplum yaratmaktır. Gerçek anlamı ise böyle bir toplumdaki kişisel ve toplumsal ilişkileri, yaşantının her yönünü ve siyasal düzeni fizik ötesi ögelerin ve din kurallarının etkilerinden kurtarmak, tüm yaşamı çağdaş bilimin verilerine dayanarak yeniden düzenlemektir. Kendine özgü geniş anlamlı bir laiklik anlayışına Atatürk ve Türk toplumunun ulaşması önemlidir. Onun devrimlerinin özü saltanatsız, hilafetsiz, ulusal egemenliğe dayalı bir halk devleti kurmaktır. Laik bir topluma oturan cumhuriyet hedef alınmıştır. Toplumu laikleştirmek, kişi, aile ve iş ilişkilerinde, siyasal ilişkilerde insan kişiliğinin eşitliğini temel olarak kurmak, boş inançlardan kurtulmuş duygu ve vicdan uygulamalarına kavuşarak toplumsal ve siyasal yaşamı geliştirmek biçiminde ele alınmıştır. Böyle bir anlayışa Atatürk bir kuramsal düşüncenin itişiyle değil, yaşamın zorlamalarıyla gelmiştir. Osmanlı toplum yapısında gelişen boş inançlara dayalı hurafecilik önde gelen bir rol oynamıştır. Osmanlı toplumundaki din, toplum ve devlet özdeşliği Müslümanlığın ön planda benimsenmesinden doğmuştu. İslam dini, özü bakımından toplum ve devlet yaşamlarını düzenleyen bir dizge kurmaktadır. Bunun sonucu olarak da din tüm devlet yönetimini egemenliği altına almış, siyasal yaşamı tümüyle sınırlamıştır. Dinin aynı zamanda topluma egemenliği, tüm ahlak ve insanlık değerlerine de egemen olması sonucunu doğurmuştur. İslam dini geniş yapısının nedeniyle kişilerin tüm davranışlarını, aile içindeki ilişkilerini, iş yaşamını yönlendiren değer yargılarını da göstermektedir. Osmanlı yönetimi dini bu niteliğiyle benimseyince tüm ahlak, insanlık ve toplum değerleri dinsel ilkelere dayalı bir biçimde oluşmuştur. Bu eğilimin sonucunda Osmanlı toplumunda din en temelli ve önde gelen kurum olmuştur. Dinin genel olarak bütün alanları kapsayan bir çerçeve oluşturması, yöneticileri tüm kuralları dinde aramak zorunda bırakmıştır. Halk da tüm mutluluk ögelerini dinde bulmak zorunda kalmıştır. Yöneticiler ve bilginler de dine dayanarak durumlarını korumak, etkinliklerini artırmak çabası içinde olmuşlardır. İslam dini, diğer dinlerden ileri giderek, aynı zamanda bilim yoluyla ulaşılabilecek çeşitli alanlarda da doğa ve insanla ilgili gerçekleri dogmatik olarak vermiştir. Ve bunları değiştirmez gerçekler olarak göstermiştir. Böylesine bir sürece girilmesiyle beraber din hurafileşip bir zaman sonra devlet ve toplumda soysuzlaşmalara yol açmıştır. Halkın da bilgisizlik yüzünden gereken tutumları koyamamasıyla din giderek öz erdemlerinden soyutlanarak boş inançlarla dolmuştur. Devlet ve toplum yozlaşmasıyla önde sınırlı olan kişi özgürlükleri tümüyle ortadan kalkmıştır. Daha sonra toplumda akıl ve bilgiye dayanan düşünce ve tutumlar silinmiştir. 19. yüzyılda başlayan dış dünyaya açılma eğilimleri, yeni yetişen kuşaklarda ve aydınlarda hurafeleşen dinin egemenliğine son verme çabası içindedir. Dipnot 103. Bahri Savcı, Atatürk Laikliğinin Gerçek Amacı ve Anlamı. Türk Dili, Kasım 1964, sayı 158. Tanzimat ve meşrutiyet dönemlerinde bu karşı çıkışın örneklerini ve yansımalarını görmek olanaklıdır. İşte Atatürk, kendinden önce başlayan bu gelişmeye tümüyle ve bilinçli bir biçimde sahip çıkmıştır. Bu tutumu inceleyerek laiklik anlayışına ülkenin gereksinmeleri doğrultusuna gelişmiştir. Türk toplumuna çağdaş ve laik bir uygarlığı toplumsal ilerlemenin yönü olarak göstermiştir. Tanzimat ve meşrutiyet deneylerini yerinde değerlendirmiştir. Çağdaş laik uygarlık, Türk toplumunun ve genç cumhuriyetin yeni beliren yönüdür. Laik toplum, salt insancıl ve bilimsel verilere göre yöneltilen ilişkileri bu temellere göre düzenlemiş bulunan bir toplumdur. Bu toplumda artık din alanının ve din kaynağının tüm gerçekleri kapsamasına izin verilmez. İnsanın, insan, doğa ve eşya ile tüm ilişkileri yalnızca bilimsel yorumlarla açıklanabilecektir. Laik Cumhuriyet toplumuna geçerken önce Osmanlı toplumu kalıntıları temizlenmiş ve yerlerine yeni kurumlar konmuştur. Tekkeler, zaviyeler, hurafeler ve tüm fizik ötesi kuramlarla değerler toplum yaşamında silinip atılmıştır. Yeni yasalar hukuk biliminin ışığında hazırlanarak toplumsal düzenlemelere gidilmiştir. Din ve devlet özdeşliğinden kurtulmak isteyen Türk Cumhuriyetçiliği başlangıçta böylesine katı davranmak zorunda kalmıştır. Yüzyıllardır kökleşmiş bu kurumların kaldırılması pek de kolay olmamıştır. Bunların taraftarları daha sonraları çeşitli dönemlerde Cumhuriyete karşı ayaklanmaları başlatan ve yönetenler olmuştur. Devletin yeni yapısına getirilen kurumlar şunlardır. Değişmezlik temel görüşüne dayanan sultanın yerine değişiklik temeline dayanan cumhuriyet, bütün insanlık ilişkilerini din kurumunun egemenliğine bağlı tutan halifelik yerine moral değerleriyle toplumda bir denge ögesi olacak laik bir devlet başkanı, dinci otoriterler yerine laik devlet otoriteleri ve hükümet gibi siyasal yaşama yeni gelen kurumlar dinci merkezleri kaldırarak halkın gücünü ön plana geçirmişlerdir. Yaşamın her alanı ve yönü din kaynaklı boş inançların etki ve baskısından kurtarılırken, her alan çağdaş gelişmelerin ışığı altında kendi dinamiklerinde gelişebilmeleri için özgürlük ortamına kavuşturulmuştur. Bu özgürlük yeni anayasa ve yasalarla Cumhuriyet Devleti'nin güvencesi altına alınmış ve böylece eskiye dönüş eğilimlerinin karşısına güçlü engeller çıkarılmıştır. Laiklik böylece uzun bir gelişimin sonucunda Türk toplumunun ana belirleyici ögelerinden birisi olmuştur. Cumhuriyetin kuruluşunda laiklik bir felsefe olarak önemli yere sahiptir. Bu felsefe hukuk kuralları biçiminde anayasa ve yasalarda da yer almıştır. İlk anayasada devletin dini olarak İslam belirtilmiş ve Cumhuriyetin kuruluşunda toplumda doğabilecek bir parçalanma bu yoldan önlenmişti.